بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in evrenselliği. Allah'a şükür Türkiye'de ve birçok İslam ülkesinde daha önce görülmediği şekilde insanların Kur'an'a yönelmesi var. Bir de sosyal medyanın yayılması sebebiyle bilgi anında bütün dünyaya ulaşabiliyor. Bunun da verdiği kolaylıkla bakıyorsunuz ki her yaştan insan bilgilere ulaşıyor. Allah'ın kendine verdiği kabiliyetleri kullanarak sorguluyor. Tabii bu sorgulanmada menfaat çevrelerini en çok rahatsız eden şey Allah'ın kitabı. Yani bir insan Allah rızası için canı dahil her şeyi vermeye hazır değilse, menfaatlerini öne alıyorsa, bu insanın dini de kendi menfaatlerine uydurmasından daha tabii bir şey olamaz. Dini menfaatlerine uydururken de kendini din dışı saymaz. Dolayısıyla işte şimdi biliyorsunuz birkaç gündür derslerimizi bu konuda yoğunlaştırıyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim kitap mıdır, hitap mıdır şeklinde uzun süredir var olan söylemler artık iyice ortaya çıktı. Şimdi kitap dediğimiz zaman ki Allah-u Teala kitap diyor tabii bu. Ha, hitap kelimesinin Arap dili açısından da kitap diye algılanmasına bir mani yok. Fakat bunu söyleyenlerin düşünceleri şu. Ya bu tamamen batıdaki söylemin İslam alemine servis edilmesinden ibarettir. Şimdi batıda İslam'a Allah'ın dini denmez. Muhammedilik denir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim de Allah'ın kitabı olmaz, Muhammed'in kitabı olur. Peki şimdi siz İslam aleminde bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunu söylemezseniz sizi orada yaşatmazlar. Öyleyse Allah'ın kitabı diyeceksiniz. Peki meleklerin getirdiği vahiyle mi? Hayır. İşte bir şair çevresini gözlemlerken işte içerisinde doğan bir takım duygularla şiirini nasıl yazıyorsa Muhammed de, tabi onlara göre Muhammed Allah'ın Resulü değil. Ama tabii ki Allah'ın Resulü diyecekler. Yani söyle, batılılardan tek farkı bunlar İslam ülkesinde yaşadıkları için Allah'ın Resulü demek zorundalar. Kur'an'ı da Allah'ın kitabı demek zorundalar. Ama altı boşaltılmış bir kitap. Bunu derken işte Muhammed'in o günün şartları içerisinde yaptığı konuşmalardır bu. Zaten yazdırmamıştır. Daha sonra yazıya geçirmişlerdir falan böyle şey yapılıyor. O zaman mesela İslam dini diye bir din yok diyemedikleri Batılıların din derken dinden anladıkları neyse onu bize din olarak servis ediyorlar. Batılıların din derken dinden anladıkları şeydir. İman, ibadet ve ahlaktır. Yani günlük hayata dair işler dine girmez. İşte kanundur, bilmem yönetmeliktir, şudur budur falan, ekonomidir, sosyal hayatta ilgili düzenlemelerdir. Şimdi bu son zamanlarda iyice dillendirilmeye başlandı. Yine burada ismini hep her tarafta söyledikleri için tekrar ediyorum. Mustafa Öztürk'e mal ediliyor bu. Ama bu Mustafa Öztürk'ün kendi söylemi değildir. Bu zaten yıllardır Türkiye'de dillendirilen ama yeni yeni ortaya çıkaran bir söylemdir. O söylem sahiplerden bir tanesi de Mustafa Öztürk'tür, o kadar. Şimdi burada Kur'an kitap değil, Muhammed'in sözlerinin daha sonra derlenmiş şeklidir. Muhammed de yerine göre burada şunu söylemiş, burada bunu söylemiş, burada bunu söylemiş. İşte bazen böyle halkın arasında yerleşmiş bir takım hikayeleri de anlatmış. Onlar daha sonra Kur'an-ı Kerim'e doldurulmuş falan. Şimdi tabii bunlar olacak, bunlar gayet normal bir şeydir. Ama Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır, evrenseldir. Bütün dünyada geçerliliği vardır. Yani ha burada her derste de size anlatıyoruz. Maalesef Kur'an-ı Kerim'e karşı mücadele Resulullah'ın hayatında başlamıştır. Münafık Yahudiler bunu başlatmışlar. Kimliklerini ustaca gizlemişler. Osman radıyallahu anh'dan sonra ortaya daha etkili faaliyet yapma fırsatı bulmuşlar. Ve birçok ayetlerin anlamını saptırarak kendi inançlarını kurtarmaya çalışmışlardır. Yani çünkü menfaatlerine ters düştüğü için hoşlarına gitmiyor. Mesela şeyde Allah-u Teala Bakara suresinde Yahudilerle ilgili şunu söylüyor. Diyor ki وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. Evet. 87. ayetmiş. Musa'ya o kitabı verdik. Onun arkasından çok rasuller peş peşe geldi. Ve âteyne İsa ibn Meryem el beyinat, Meryem oğlu İsa'ya da mucizeler, kendi nebiliğini ortaya koyan açık deliller verdik. Ve eyyednâhu bi ruhil kudüs, ruhul kudüs de Cebrail'le de onu destekledik. Efe kullemâ câekum rasûlun bimâ lâ tehve enfusukum. Hoşunuza gitmeyen bir şeyle her gelen rasulü, hangi rasul hoşunuza gitmeyen bir şeyle geldiği zaman gelirse istekbartum, kendinizi büyük mü gördünüz? Rasulün kendisi değil, rasulün getirdiği. Buna çok dikkat edin. Efe kullemâ câekum rasûlün demiyor Allah. Siz her bir rasul geldiği zaman kendinizi üstün gördünüz mü değil. Bimâ lâ tehvâ enfusukum, hoşunuza gitmeyen şeyle. Hoşlarına gitmeyen şey nedir? He? Allah'ın kitabıdır değil mi? Yani Resul'ün kendisinden değil, hoşlarına gitmeyen şey. Mesela İsa aleyhisselam onlara geldi. Tevrat'ı ben kaldırıyorum dedi mi? Ne dedi? Ve musaddikan lima beyne yedeyge minet tevrah dedi. Yanımdaki Tevrat'ı tasdik eden bir kişi olarak geldim dedi. Tamam, Tevrat'ı tasdik ediyor. O Yahudiler de Tevrat'a inandığını söylemiyor muydu? Peki başka ne yaptı? Dedi ki وَلِعُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için geldim diyor. Size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için geldim. Ne yapıyor bakın, haramı helal kılmak onları rahatlatır mı? Bak, yaptıkları yanlıştan dolayı helal olan bazı şeyleri Allah onlara haram kıldığını söylüyor. İşte o hayvanların iç yağları, işte bazı bölgeleri, işte bazı hayvanlarla ilgili yasaklar. Onları da size helal kılmak için geldim diyor. E peki, oraya geldiyse, bu 50. ayetiymiş Ali İmran suresinin. O zaman bunu baş tacı etmeleri lazım diye işlerini kolaylaştırıyor. Ve ci'tukum bi ayetin min rabbikum ve Rabbinizden de mucizeyle de geldim. Fettekullah ve atiyun. Allah'a karşı yanlış yapmayın. Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. Benim dediklerimi tutun. Yani Allah'ın elçisi olduğumu iyice öğrendiniz. Peki şimdi siz kendinizi İsa aleyhisselam hayattayken orada yaşayan Yahudilerden olarak düşünün. Çünkü o zaman yani hak din zaten bir tanedir. O sıra daha Muhammed aleyhisselam gelmemiş. Tevrat var. İsa aleyhisselam gelmiş. Geliyor. Bir çamurdan kuş heykeli yapıyor, üflüyor, uçuyor. Geliyor, ölüleri diriltiyor. Geliyor, milletin neler yediğini söylüyor. Anadan doğma körü ve alaca hastalığını iyileştiriyor. Şimdi böyle birisini duyduğunuz zaman müthiş bir şekilde şey yaparsınız, ona itibar göstersiniz değil mi? Yani bakın, mesela şeye İstanbul'a bir tane o sihirbaz gelse, hani göz bağlayıcı insanlar gelse, herkes kuyruğunda şey yapar, önde kuyruğa girer ki bilet alsın da onu seyretsin değil mi? Ama bu Allah'ın Resulü olduğunda söylüyor. Diyor ki bir de size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için geldim diyor. Mesela iç yağı helal. Aa ne güzel ya. Of be. Bundan sonra demek bunu yiyeceğiz. Ne güzel. Peki iç yağının helal olmasından kim rahatsız olur?
Onun ticaretini yapanlar.
Onun ticaretini yapanlar. Oraya basmadan konuşmak caiz değil. Bilmiyor musunuz? Kim yapıyor onun ticaretini? Sen onlarla ilgili epeyce çalışıyorsun o konuda. Söyle bak.
Şimdi Allah-u Teala Yahudilere bu hayvanların iç yağlarını helal kıldı. Ama helal olmadan önce Yahudi hahamları bunu muma çevirip, düşünün o devirde aydınlanma sanayisi mum. Fahiş fiyattan satıyorlardı. Şimdi halk diyor ki biz de mum yapalım. Olmaz. Bu kutsal. Bunu bizim gibi adamlar yapar. Biz Allah'la sizin aranızda aracıyız. Bir takım işlemlerden, reaksiyondan geçirip bunu size helal hale getiriyoruz. Hazreti İsa da gelip bu helaldir. Herkes bunu kullanabilir deyince bu sefer bunların çarkına fena halde çomak sokmuş oldu. İşte bütün kavga da oradan çıkıyor.
Ne demek? Hoşunuza gitmeyen şey. Kimin hoşuna gitmiyor?
Din adamlarının. Öncelikle din adamlarının.
O zaman da hoş din adamlarının, bugün de din adamlarının. Dinden menfaat sağlayan insanlar. Dinden menfaat sağladığınız an her şeyi kaybedersiniz. Evet, bu dünyada bir şeyler olur. Şimdi İstanbul Müftülüğü'ndeyiz. Bir arkadaşa geldiler. Ya hocam bizim camide vaaz eder misin? Ya tamam ama işte falan böyle kıvranıyor mıvranıyor. Ya hocam işte şu kadar para veririz. Parayı pek şey yap beğenmedi. Gene bir takım şeyler söylüyor. Ya işte şey uygun değil mi uygun değil. Neyse biraz parayı artırınca uygun oldu gitti. Şimdi siz eğer insanlardan dini kullanarak menfaat sağlayacaksanız, bak dinden menfaat sağlanmaz. Allah'ın nebileri ne demiştir insanlara? Sizden hiçbir şey istemiyorum. Bir şey istediğiniz zaman karşılığı şeydir. İşte burada da Fehmi'nin anlattığı gibi havranın işi bozuluyor. Onun için Musa, İsa Aleyhisselam'ı ortadan kaldırmaya çalışanlar hep şeylerdir. Onların din adamlarıdır. Onun için şeyle işbirliği yapmışlar, yöneticilerle işbirliği yapmışlardır. Öldürmeye kesin kararlı oldukları için de Allah-u Teala onu kurtararak öldürmelerine müsaade etmemiştir. Şimdi aynı durum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için de geçerli. O da Kur'an-ı Kerim'le gelince ondan da rahatsız oldular. Çünkü gene hoşlarına gitmiyor. Yani diyorlar ki bizim soyumuzdan olsun. Tamam, bu dini bekliyoruz. Bu son din ama bizden olsun. Hakimiyet bizde olsun. Onun için şeyde Bakara 75. ayette Allah-u Teala diyor Efe tatma'une en yu'minu lekum bu Yahudilerin, bu İsrailoğulların size inanacağını mı umuyorsunuz? Fakat kâne felîkum minhum yesma'une kelâmallâh. Onlardan bir grup geliyor, Allah'ın kelamını dinliyor. Sümme yuharrifûnehu min ba'di mâ akalûhu. Onu kendi zihnindeki yani o Tevrat'ın anlattığı Nebi bu. İlişkiyi kuruyorlar, kafaları tamam diyor. Ha, hakikaten öyle. Bizim inanmamız gereken Nebi bu. Tamam. Ama ilişkiyi koparmaya çalışıyorlar. Ve hum ya'lemun bile bile. Peki ilişkiyi nasıl koparırsınız? Allah-u Teala Ali İmran 81. ayette şöyle diyor. Ve izâ kadallâhu mîtâkan nebiyyin. Allah bütün nebilerden kesin söz aldığı zaman. Ne dedi? Le'in âteytukum min kitâbin ve hikme. Size bir kitap ve hikmet veririm de. Şimdi size bir kitap ve hikmet veririm derken kitabı ve hikmeti kime veriyor Allah? Bütün nebilere değil mi? Peki bu ilişkiyi koparmaya çalışanların yaptığı ilk iş nedir? Kitabın bir kere nebilere kitap yok. Açın. İslam diye anlatılan kitapların tamamı da böyle yazar. Resul'e verilecek kitap. Şimdi onların kitaplarında da nebilere kitap verilmiş. Bu ilişkiyi kopardılar. Bak işte bak Kur'an'ı görüyor. Bak Müslümanları görüyor musun? Bizimle ilgili değil. Ayetin anlamını çaptırarak yeni bir din oluşturuyorlar. Kitap ve hikmet veririm diye. Hikmet ne? Bilen var mı? Bütün nebilere verilmiş ama Müslümanların hayatından çıkmış. Hikmet o kitapları kullanma kılavuzudur. O kitabı kullanamaz hale geldiğiniz zaman kitap ne işe yarar o zaman? Mutfağınız ağzına kadar her türlü gıdayla dolu. Yemek pişirmesini bilmiyorsanız aç kalırsınız. İşte hikmet yemek pişirmesini bilmektir. Bak size Resul geldi. O Resul kim? Resul da bir kitap. Kur'an, Kur'an-ı Kerim. Arap dilinde Resul'ün bilinci anlamı, getirilen söz, bunu sözlükler olmasa hiçbir yerde görmek mümkün değil. O kitap gelecek. Nasıl olacak kitap? Musaddikun lima ma'akum. Yanınızdakini tasdik eden kitap. Yani Kur'an onların yanındakini tasdik edecek. Peki bize öğrettikleri nedir? Tasdik mi, tahrif mi? Tahrif edilmiş dediğiniz zaman Yahudi'nin inanması gerekmez ki. İşte onun için yuharrifûnehu min bâdi mâ akalûhu. O bağı kurduktan sonra anlamı saptırıyorlar. Vuhum ya'lem, bunu bile bile yapıyorlar. Yahudiler Resulullah hayattayken. Ama şu şeye bir bakın ki tefsirlere bir bakın. Kur'an'ın ayetlerini tahrif ettikleri, yani anlam saptırması yaptıkları ayette açık olmasına rağmen tefsirlerde nedir? Bakın. Sen şeye de bir baksana. Diyanet'in mealinin dipnotuna bir bak bakalım. 75. ayetin dipnotuna bakacaksın. Bakın Yahudiler ayetleri, Kur'an ayetlerini tahrif ettikleri halde bu ayete başka bir anlam vermenin asla ihtimali olmadığı halde, şimdi Diyanet mealinin dipnotuna bakın. Bütün tefsirler öyle yazmıştır. Oku bakalım.
Bu ayet Yahudilerin kutsal kitapları Tevrat'ı tahrif ettiklerini açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
Hadi buyur. Bak ayette ne diyor Allah? Onlardan birisi Allah'ın kelamını dinliyor bir kısmı. Resulullah'a geliyorlar. Sonra onu hatta şey yapma, onların mealinden oku bak. Bak ki o meali bir dinleyin. Bakın ki bu dipnot oraya yazılır mı? Ben okumayayım. Sen oku oradan. O mealden oku. 75-76'yı oku bakayım.
Şimdi bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa içlerinden bir takımı Allah'ın kelamını dinler, iyice anladıktan sonra onu bile bile tahrif ederler.
Tahrif tabii, tahrif kelimesinin anlamı da bozulduğu için bizde bunu da. Tahrif dedin mi kelimeleri değiştirme, harfleri değiştirme değil. Tahrif anlam kaymasıdır. Tahrifi de tahrif etmişlerdir. Evet, devam et.
Onlar iman edenlerle karşılaşınca iman ettik derler.
Bak, iman edenler kim? Resulullah. Bak siz umuyor musunuz diyor. İman edenler kendi adamları mı? Ki işte Tevrat'ı tarif etmiş olsunlar. Evet.
Birbirleriyle baş başa kaldıklarında da şöyle derler. Rabbinizin huzurunda delil olarak kullanıp sizi sustursunlar diye mi Allah'ın Tevrat'ta size bildirdiklerini onlara söylüyorsunuz?
Bak Tevrat'ı nereden çıkardı? Orada ben mana şey yapma, parantez içine mi koymuş? Parantez içine koymuş. Tevrat'ta ne alakası var ya? Bak Allah'ın size açtığı şey, yani bu kitabın hak olduğunu niye gizliyorsunuz? Şey, niye onlara bildiriyorsunuz? Ha o da aslında yanlış değil. Yani Tevrat bu kitabın haklığını gösteriyor ama o anlaşılmaz.
Sen bu kafa karışıklığından
kafa karışıklığı meydana getiriyor. Zaten tahrif odur. Kafa karışıklığı meydana getirmektir. Tahrif o. Şimdi falanca filanca ya açın bu kadar tefsirleri, bir tane buna doğru mana veren birisini bulun, gelin. Şimdi, dolayısıyla bakın öyle bir hale getirilmiştir ki, asırlar öncesinden Kur'an-ı Kerim'in evrenselliği zaten ortadan kaldırılmıştır. Tasdik etmeyen bir kitap, tahrifle geliyor. Rabbi tasdikle gelmezse inanmamaları gerekir. Ve adamlar diyor ki, bak işte bizim beklediğimiz kitap bu değil. O kadar ayete rağmen 4 tane kitap indirilmiştir diye anlatırlar. Dünya kadar ayet var ya. Bütün nebilere kitap verildiğine dair. Bir tane onların dediği gibi ayet var mı? Tevrat kime verilmiş? Size öğretildiğine göre. Musa'ya. Bir tane Musa'ya Tevrat indirildi diye bir ayet bulabilir misiniz? Tevrat, İsrailoğluna verilen bütün kitapların bir araya toplandığı şeydir. Koleksiyondur. Tabi adam diyor ki baksana ya daha Tevrat'ın kime verildiğini bile bilmiyor bunlar. Şimdi kalkmış bir de sanki kendileri doğru yoldaymış da bir de Mustafa Öztürk'ü şey yapıyorlar. Kardeşim onu asla savunulacak bir tarafı yok. Ama siz de bir adam olun da ondan sonra konuşun. Peki Kur'an-ı Kerim evrensel kitap mı? Elbette. Bakın şimdi bugünkü dersimizin konusu olan ayeti okuyayım ben size. En'am suresi 19. ayet. Burada Allah-u Teala şöyle diyor. Hatta ondan öncesinden başlayayım ki iyi tam anlaşılsın. 17'den başlıyorum. Ve in yemseske Allahu bi durrin fe la kaşife lehu illahu. Eğer Allah sana bir zarar vermek isterse, bir zarar dokundurursa, onu ondan başka kimse gideremez, kaldıramaz. وَاَنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ Ama Allah sana bir iyilik dokunduracaksa, bir iyilik yapacaksa, ve hu ala kulli şeyin kadir. O her şeye bir ölçü koymuştur. Yapacağı iyiliğin de bir ölçüsü vardır. Ölçüsüz yapmaz yani. Ve hu el kahiru fevka ibadi. O kulların üzerinde tam bir hakimiyet sahibidir. Ve hu el hakimul habir. O doğru karar veren, her şeyin 300 yüzünü bilendir. Ne yapıyorsun, ne ediyorsunuz? İçinizi, dışınızı, her tarafınızı bilir. قُلْ اَيُّ شَيْنَ اَكْبَرُ شَهَادَ Peki bunun en büyük şahit kim? Sorun. Kulillah. De ki Allah. Şehidun beyni ve beynekum. Benimle sizin aranızda şahit olan Allah'tır. Muhammed Allah'ın elçisi mi? Tamam. Şüphelenmekte haklı mısın? Haklısın tabii. Şüphelen. Ve uhiye ileyye, bana şu vahyedildi. Hadel Kur'an. Bu Kur'an bana vahyedildi. Niye? Li undirakum bihi, bununla sizi uyarayım diye. Başka kimi? Ve men belaga, bu Kur'an kime ulaşırsa onu. Peki şimdi Muhammed Aleyhisselam hayatta mı? Bizi ne uyarıyor şu anda? Kur'an. Biz şey miyiz? Arap değiliz. 21. asırda Türkiye'de yaşayan insanlarız. E innekum le teşhedun. Siz gerçekten şahit misiniz? Enne ma'allahi aleyheden uhra. Allah'la beraber başka ilahlar var. Yani bu kainatta söz sahibi şunlar bunlar var falan. Gerçekten biliyor musunuz bunu? Bugün efendim bu biraz bize çok garip gibi gelir de, Allah adına kendisini laf söylemeye yetkili gören herkes kendini ilah yerine koymuştur. Bu açıdan bakarsanız İslam uleması içerisinde kendini ilah yerine koymayan çok nadir adam bulabilirsiniz. Çok azdır. Bak şimdi az önce Allah ne dedi? Bu meal ne dedi? Gördünüz değil mi? قُلْ لَا اَشْهَدْ. De ki ben buna şahit değilim. Mesela herkes ittifakla şunu kabul eder. Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselam'ın açıklama yetkisi vardır diye. Tabii önce yetkiyi ona verecekler ki kendileri de kullanabilsin. Tıpkı kilisenin İsa'yı Allah'ın oğlu saymaları, Allah'ın yerine koymaları, ondan sonra papayı da İsa'nın temsilcisi saymaları, kiliseyi İsa'nın temsilcisi saymalı. Kilise İsa'nın temsilcisi sayacaklar ki kendilerini Allah yerine koysunlar. Başka yolu var mı bu iş? O kadar açık ayetler. Ben mesela hani hakkını yemeyelim şeyin, Diyanet'in mealinde o ayetlere doğru mana vermişler. Hud suresi ilk ayetlerini bir oku bakalım, 11. surede. Doğru mana vermişler ama diğer meallerde biraz tefsirlerde, meallerde şey değil. Bunu doğru mana vermişler, evet.
Hocam Hud suresinin 1 ve 2. ayetlerinin meali şöyle. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an ayetleri hüküm ve hikmet sahibi bulunan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem, eksiksiz, sağlam ve açık kılınmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır.
Kim açıklamış burayı? Allah açıkladığını söylediler değil mi? Niye Allah açıklamış? Başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Peki gelenekte bu tefsirciler ayeti kendileri mi açıklıyor, Allah'a mı açıklattırıyorlar? Ne diyor Allah burada? Kendini Allah'ın yerine koymaktır değil mi? Peki Resulullah'ın görevi neymiş orada, ne diyor?
De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.
İşte orada oraya yanlış yapmışlar. İnneni lekum minhu, o kitaptan olanla sizi uyaran ve size müjde veren kişiyim. Kitapla. Şimdi burada da ne diyor? Bu kitapla sizi uyaracağım dedi değil mi? Liyundirekum bihi ve men belah. Sizi bu kitapla ve bu kitabın ulaştığı kişilerle uyaracağım. Ama gene olsun, hiç olmasa oraya kadar doğru. Şimdi bakın bu Kur'an-ı Kerim, işte geçen de bir karı koca gelmişti yurt dışından içeriye. Gene bu konu. Şimdi hanıma dedim, karı kocaya, hanımına dedim ki patatesi yemek olarak sofraya koyar mısın? Sadece patates olmaz dedi falan. Bak dedim, sen sadece patates olmaz derken onu haşladığını düşünerek diyorsun. Yanına da tuz koyduğunu. Evet. Yok, ben öyle demedim. Tarladan geldiği şekilde koyar mısın? Öyle şey mi olur dedi. Peki yiyebilir misin? Nasıl yiyeyim dedi. Kocasına dedim, ama bakın ne yapacaksınız? O patatesi ya yemek yapacaksın ya haşlayacaksınız, değil mi? Haşlamak için ateşe ihtiyaç var. O da bir kaba ihtiyaç var. Suya ihtiyaç var. Bir de onları bilen bir kişiye ihtiyaç var. Haşladıktan sonra sofraya getirdiğiniz zaman hadi kabuğunu soyar. Bir de tuza ihtiyaç var. Yer. Daha güzel bir şey yapmak istiyorsanız yanına başka şeyler katar yemek yaparsınız. İşte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, yani Allah-u Teala yeryüzündeki her şeyi ayet diyor, Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri, işte Allah açıkladığı zaman patates yemeği yersiniz. Açıklamadığı zaman bazen patatesin kendisini, bazen elma yersiniz rahat, armut yersiniz rahat. İşte bazı şeylerden yiyebilirsiniz. Tabiattaki bazı otlardan da yiyebilirsiniz ama her şeyi yiyemezsiniz. Her şeyden hüküm çıkaramazsınız. İşte burada kendileri Kur'an-ı Kerim anlam vermeye kalktıkları zaman insanlar diyor ki Allah Allah, bu nasıl bir kitap diyorlar. Şimdi bakın, Fehmi sen şu 14. surenin 4. ayetini bir oku bakalım. Oradan Diyanet'in mealinden oku. Falan filan yazmışlarsa onları da oku.
İbrahim suresinin 4. ayeti şu şekilde meali. Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara Allah'ın emirlerini iyice açıklasın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O mutlak sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Dipnot var mı?
Yok hocam.
Yok, tamam. Bir daha oku ilk cümleyi.
Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara Allah'ın emirlerini iyice açıklasın.
Peki Muhammed Aleyhisselam bize gelmiş mi buna göre? Kendi kavmin diliyle gönderdi ki onu açıklasın diyor. Bize gelmiş mi? Kime gelmiş? Sadece Araplara gelmiş, değil mi? Peki Muhammed Aleyhisselam o ne yapmıştı Rüstem? Şeyleri sen oraya tak, şey bas oraya. O çevre kabilelere mektupları gönderdiği zaman, adamlar gönderdiği zaman hangi dilden gönderiyordu? Arapça olarak mı?
Hayır.
Yaklaştı.
Gönderdiği bütün elçiler o gönderilen yere, o yerin dilini tam olarak onların konuştuğu gibi biliyorlardı.
Tamam. O kadar. Evet. Peki o zaman vemen belağı ne demek oluyor? Bu ay Kur'an kime ulaşırsa, Kur'an hangi dille ulaşması lazım insanlara?
Hangi dilde?
Kendi dilleri. Onun için bak, peygamber kelimesi dediğin zaman başka bir şey anlama imkanı var mı? Halbuki Allah ve ma arsalna min rasulin diyor. Hiçbir rasulü gönderim. Rasul işte kitaptır. İlk muhatapları Araplar olduğu için Arapça olması lazım. Ama bize Kur'an Türkçe olması lazım. Birisi öbürüne İngilizce, öbürüsüne başka dille, ki Allah ne istiyor bizden o açık bir şekilde anlaşılsın. Bak görüyor musunuz? Ondan sonrasını bir oku. Bir daha oku ayeti. Şimdi bu ayeti okuyup da ben bu dine nasıl inanırım demeyecek bir adam çıksın bakalım. Ya, bu meali okuyup da, yani ayeti değil, ayette haşa hiçbir şey yok. Meal. Bir daha oku meali.
Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara Allah'ın emirlerini iyice açıklasın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Peki, şimdi Mekke'yi düşünün. Muhammed Aleyhisselam Mekke'ye Arapça olarak getirdi. Niye getirdi? Her şeyi açık açık ortaya koysun diye. Tamam, açık açık ortaya koydu. Farz et ki sana geldi, sen Resulullah'ın muhatabısın. Her şeyi anladın, güzel. Peki ondan sonra sen yola gelecek misin? Devamını oku.
Allah dilediğini saptırır. Dilediğini doğru yola iletir.
Peki, senin bir yetkin var mı? Var mı? bu meale göre. Ya diledi ne der? Madem dilediğini saptırıp dilediğini yola getiriyor, daha niye Resul gönderdi ki? Demezler mi? He? Sonra bu Resul açıklasa ne olur, açıklamasa ne olur ya? Nasıl olsa yani açıklasa ben çok iyi anlasam ne olur? Anlamasam ne olur? Nasıl olsa yola gelme işinde, sapma işinde benim bir yetkim yok. Ya bakın bu konuyu yıllardır bütün ayrıntılarıyla açıkladık. Ben gerçekten çok canım sıkılıyor. Yani bu bak o Diyanet denen yerde 21 sene çalıştım. Fetva kurulu başkanı olarak. Ya bu insanlar hiç mi düşünmüyorlar? Yıllarca bu ayetin yanlış mana verildiğini yıllar öncesinden bütün ayrıntıları ortaya koyduk. Ya hiç mi görmüyorlar? Hangi yüzde bugün kalkmış da Mustafa Öztürk'e laf söylüyorlar? Önce bir kendiniz düzeltin de ondan sonra konuşun. Bakın, inandıklarını söyledikleri İmam Maturidi nedir? Bizim itikatta mezhebimiz diyorlar ya, İmam Maturidi bu ayeti şöyle mana verir. Biz her Resulü kendi kavminin diliyle gönderdik. Tabi o Resul şey, kitaptır. Onlara her şeyi açık açık ortaya koysun. Bundan sonra Allah sapıklığı tercih edeni sapıklıkta bırakır, hidayeti tercih edeni yola getirir. Doğru karar veren o, neydi, Alimül Hakim miydi sen? Güçlü olan o, doğru karar veren odur. Ne oldu şimdi? Problem var mı? Onun için şeyler, yani bu meseleler son derece önemlidir. Şeyde Vatikan'a gitmiştik. Almanların organizasyonuyla. Almanya'dan iki genç benim oraya gittiğimi duymuş. Gelmişler. Bizim kalacağımız otelin hemen yanında ki otelde kalmışlar. Sabahleyin onlardan bir tanesi geldi. Bana bir ayet sordu. Aç şu şeyden Nahil 93'ü aç da bir oku bakalım. O ayeti sordu. O da şöyle, öbür arkadaşı demiş ki bizi takip eden birisi. Bunlar çocukluk arkadaşıymış. Kur'an kursuna beraber gitmişler. Çocukluktan itibaren 5 vakit namazlarını kılıyorlar. Bu arkadaşına demiş ki ya Kur'an meali oku demiş. O da şimdi okuyacağı ayeti okuyunca ona bu nasıl Allah'ın kitabı demiş, namazı da bırakmış. Bir müddet sonra ya ben bu dine mi inanıyorum demiş. Bir müddet sonra yapamamış, tekrar namaza başlamış ama bir türlü aklına yatmıyor. 2 sene tartışmışlar bunu. Şimdi oku bakayım.
Namaz suresinin 93. ayeti şöyle mealen. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.
Hadi buyurun.
Bir daha oku.
Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.
Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Ama o dilediğini saptırır, dilediğini yola iletir. Tamam. Diledi, beni saptırdı, seni yola getirdi. Ya da beni yola getirdi, seni saptırdı. Güzel de yaptığımdan nasıl sorumlu olacağım? Ben kahvaltı yapıyorum, geldi şeyde, bana sordu bunu. Dedim ki orada kelimeye yanlış anlam veriyorlar. Oradaki şaye kelimesi şey etmek anlamındadır. Onun da bir yüklemi mutlaka vardır. Yudillü men yaşa ve yehdi men yaşa. Kim sapıklığı tercih ederse Allah onu saptırır. Kim yola gelmeyi tercih ederse Allah onu yola getirir. İşte İmam Maturidi'nin verdiği mealdir bu. Ama enteresan, İmam Maturidi'den başka bu meali veren bir tefsir görmedim şimdiye kadar. O Abbasiler döneminden sözlükleri bile değiştirmişler.
Sanki bu ayetler hocam tam inmiş Araplara. ve kadere inanmış Arapların şeyine göre, kafa anlayışına göre tercüme edilmiş.
Tabii kaderi, evet. Kaderi de Abbasiler çıkarmıştır şey olarak, kendi yapmadıkları, kendi beceriksizliklerini Allah'a fatura etmek için. İşte o zaman sözcükler de değiştirmişler, her şeyi de. Neyse, orada oynanan oyunlar çok çok daha büyük. İnşallah onları teker teker ortaya çıkaracağız. Şimdi o da hemen ay Allah razı olsun hocam dedi. Arkasından öbür arkadaşı geldi koşa koşa. Hah işte bak hoca burada sor dedi. E sordum dedi. Aldın mı? Aldım. Tatmin oldum mu? Ulan ne zaman oldu? Benden bir iki dakika önce çıktın otelden dedi. Ne zaman geldin sordu. Bak doğrular o kadar kolaydır ki yanlışlar zordur. Şimdi dolayısıyla bakın İslam evrenseldir. Mesela orada şeyde Vatikan'da şey Roma'da yani Vatikan'a çok yakın bir yerde toplantı yapmışlardı. Akşam bir şey işte bir ne derler, kokteyl mi? Ama içki falan yok yani, onu şey yapalım yani. Ya Hristiyanlar içki içer ama biz orada olduğumuz için hiç öyle bir şey yapmadılar yani. Hiç onu haklarını yememek lazım. Sadece çay, şey böyle helal şeyler yani. Şimdi orada şey yaptılar, dediler ki bak yarın saat 9'da toplantımız var, hepinizi bekliyoruz o davet ettikleri kişilere. Saat 3'te Abdülaziz Bayındır'ın konuşması var, mutlaka bekliyoruz dediler. Allah Allah, ben de şaşırdım. Ulan Avrupa'nın her tarafından bu kadar hoca gelmiş. Beni niye şey yapıyorlar? Siz bir hayırdır, bu ne dedim yani. Herkes 20 dakika konuşacak, ben 3 saat. Allah Allah, bu nasıl oluyor dedim. Dediler ki, seni dinlemek için Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinden gelenler var dedim. Sırf bizi dinlemek için. Saat 3'e kadar salonda bir teknik elemanlarla 3-4 tane dinleyici ya var ya yok. Bir de oraya davet diye işte birkaç tane hoca. Saat 3 oldu, salon tıklım tıklım. İçerisinde şöyle 25-30 yaşlarında birkaç tane genç var. Çoğu hepsi üniversitelerden gelmiş hocalar. Neyse önce bir kısa bir sunum yaptım. Arkasından soru cevap. Herkes sorularını hazırlamış. Neyse, bakın internette olması lazım. Bakın ki tek kelimeyle bir itiraz bulabilecek misiniz? En küçük bir itiraz. Bakın Avrupa, işte Kur'an-ı Kerim. En küçük bir itiraz. 3 saat doldu, kimse salondan çıkmadı. Ya dediler ki tamam, zaten son konuşmacı ben. E şimdi şey bitti. Yok dediler, sorularımız bitmedi. Peki yarım saat daha hak verdiler. Yarım saat daha devam etti. Gene kimse çıkmıyor. Tamam. Yo dediler. Bir toplantı sözü daha verirseniz o zaman çıkarız. Verdiler hakikaten. Akşam yemeğinden sonra bir toplantı daha yapıldı. Ama bakın Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da o kadar çok toplantılara karışmışımdır. Amerika'da gayrimüslimlerle toplantım olmadı. Gerçi onlarla da bir kiliseyle bir cumartesi ki sitede var değil mi o?
Var.
3 saatlik bir onların cumartesi Boston'da bir kilisede cumartesi yok pazar. Pazar ayinlerinde onların cemaatinin sorularını cevaplandırdım burada. 3 saat kadar sürdü. İnternet üzerinden. Bakın görün bir tane itiraz yok gayrimüslimlerde. Niye? Çünkü Kur'an Allah'ın ayeti, dinleyenler de Allah'ın ayeti. Her insan Allah'ın ayeti. Allah'ın ayetiyle Allah'ın ayeti arasında uyuşmazlık olur mu? Ama ayetleri bu hale getirdiğiniz zaman adam diyor ki ya bu ne biçim bir din diyor. Şimdi biraz da Rüstem Hoca'yı dinleyelim. Onun da bir takım hazırlıkları var.
Evet, bugünkü konuya göre ben de bir takım ayetleri Kur'an-ı Kerim'den tespit ettim. Şimdi Resulullah bir nebi olarak bütün insanlara elçi olarak gönderilmiştir. Ve onun evrensel olduğuna dair gösteren bir takım ayetler vardı. Getirdiği Kur'an-ı Kerim'i de Allah'ın kitabının da bütün insanlara bir evrensel bir kitap olduğuna da dair bir takım ayetler var. İşte onları topladım ve kısaca üzerinden geçmek isterim. Bismillah. Birinci ayet, Enbiya suresi 107. Enbiya 107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Seni elçi olarak göndermemiz çağdaşların için ve daha sonrakiler için bir ikramdır. Allah'ın rahmeti ve ikramı. Sonraki ayet Sebe 28. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَش۪يرًا وَنَذ۪يرًا وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Biz seni bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Ama çoğu insan bunu bilmez.
Tabii aslında çoğu insan bilmez. Bizim sebebimizden dolayı bilmiyor. Adamlara kitap götürmüyoruz ki. Allah adamlara Kur'an-ı Kerim'le gitmiyoruz ki. Evet. Şimdi hatırlıyorum şeyde 2002 olması lazım. Moskova Üniversitesi'ndeyiz. Orada konuşuyorum. Dedim ki Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan hiç kimse yoktur. Tabi ateistliğiyle meşhur olan bir ülkedeyim orası. Ve bu Moskova Üniversitesi, üniversitenin hocalarına hitaben konuşuyorum. Bunu söyleyince birbirlerine baktılar. Tasdik ettiler, evet dediler ya. Evet, asla itiraz yok. Size defalarca anlatmıştım şeyde de. Almanlarla Fransızların ortak toplantısında benden konuşma istemişlerdi. Fransızların en önde gelen ateistleri var orada. Onlara da aynı şeyi söyledim. Bunlar şaşırdı. Ateistler şaşırdı. Şimdi ne diyeceğiz? Çünkü inandıklarını kendileri biliyor. Birbirlerine baktılar birisi itiraz etsin diye. Orada bir tanesi dedi ki peki dedi şeylerden mi öyle? Budistlerden mi? Peki kimle Nirvana'yı yapıyorlar dedim. Bizim tarikatlar onu fena fillah diye getirmişler buraya. Onların nirvanalarını. Öyle deyince sustular. Sonra başkanları geldi. Toplantı bittikten sonra. Ben hep en son konuşmacı olurum bu şeylerde. Devamlı. Çünkü önü açık olsun soru sorsunlar diye. Bazen saatlerce sürer. En son başkanları geldi. Eski Berlin Belediye, Berlin Büyükelçisi'ymiş Fransa'nın. Dedi ki bir takım sorular sordu ayakta. Yani toplantı bittikten sonra. Sonra Tanrı konusu akıllı anlaşılmaz dedi. Cevabını almadan gitti. Böyle kafayı çevirerek dedi. Böyle. Tanrı konusu akıllı anlaşılmaz dedi. Böyle döndü gitti. Ertesi gün öğlen yemeğinde namazı kıldım gittim. Baktım ki işte Alman Fransız İşbirliği Teşkilatı iki başkan. Kapıdan içeri girdim oturuyorlar. Masanın yarısını boş bırakmışlar, beni bekliyorlar girişte. Girdim içeriye. Aa gel gel dediler. Almanca tercüman arkadaşla beraber, Mustafa Evli ile beraber gittik oturduk orada. Şimdi o Fransız sordu. Bir iki siyasi şey, ben bir siyasetle ilgim yok dedim. Bu da başladı esas konuya. Hemen daha sofrada daha yemek bitmeden dedi ki Allah tevbeleri ne zamana kadar kabul ediyor? Hani siz Allah'a inanmıyordunuz keratalar? Kimi kandırıyorsunuz? İşte Kur'an-ı Kerim'in evrenselliğiyle gittiğiniz zaman böyle oldu. Devam et.
Evet, ilk baştaki iki ayet Resulullah'ın evrensel bir nebi olduğuna işaretti. Sonraki ayetlerde Allah'ın bizzat Kur'an-ı Kerim'in evrensel olduğuna şahitlik getirdiği ayetlerden okuyacağım. Bismillah. Furkan suresi 1. ayet. Tebarekellezî nazzelel furkâne alâ abdihi liyekûne lil âlemîne nezîrâ. Herkesin bir uyaranı olsun diye kuluna doğru ile eğriyi Ayran Furkan, yani kitabı indiren Allah pek yücedir. Sonraki ayet En'am suresi 92. Ve haza kitabun enzelnahu mubarakun musaddikul lezi beyne yedeyhi ve litunzira ummel kura ve men havleha. Şimdi burada bereketli olan ve kendinden öncekileri tasdik eden bu kitabı da biz indirdik. Kur'an-ı Kerim'in tasdik oluşunu Allah Teala söylüyor. Zaten başka bir ayetlerde de var bu konu.
Tasdik ediyor.
Evet, tasdik ediyor. Sonra وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا İndirdik ki ana kenti, yani Mekke'yi ve çevresini uyarasın diye. Şimdi biz az önce bu gönderilen elçilerden bahsettik. Şimdi aklıma bir şey gelmişti de ben hocayla da paylaştım. Resulullah gönderdiği bütün elçileri gönderdiği yerin kendi diliyle göndermiş. Yani biliyorlardı o dili. Dolayısıyla o dille götürülen bu kitabı rahatlıkla anlatsınlar diye, davet etsinler diye. Tabii bir mektupla gidiyorlar ama bir davet için bu kitabı anlatacaklar. Peki gittikleri zaman bir Fatiha suresini ve diğer süreleri hangi dilde okumaları lazımdı? Arapça mı yoksa onların anlayacağı bir dilde mi? Tabii ki onların diliyle. O zaman buradan ne çıkıyor? Bazıları karşı geliyormuş. Kur'an tercüme edilemezmiş. Ya nasıl olur böyle bir şey?
İşleri bozulur.
İşleri bozulur çünkü. Çünkü Kur'an nereye giderse, doğruyu götürürse orayı düzeltir. Bir bahçeyi bahçıvan nasıl işlerse, güzelleştirirse, aynı şekilde de Kur'an-ı Kerim bir fonksiyonu vardı. İşte o elçilerde gittiği yeri ne yapıyordu? O diliyle uyarıyordu. Kur'an'dan anlattıklarıyla. Şimdi bu bir mesele. İkinci mesele de giden o kişiler bir Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini götürürken ne yapıyorlardı? Kur'an-ı Kerim'in evrensel olduğunu gösterir. Şimdi evrensel şeyler, tarihselciler ne diyor? Bu Kur'an şu ayete bakarak وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. Yani Resulullah'a gelmiş ve sadece Resulullah'ın o Mekke'de ve yakın civarlarında olan Arapları uyarsın diye. Halbuki ayette öyle değil. Men havleha Mekke ve ondan uzak, değil mi hocam?
Ümmül Kura ne demek? Etraf... Şehirlerin anası demek, değil mi?
Evet.
Şehirlerin anası Mekke ise diğerleri de onun evlatlarıdır bütün, evet, şehirler.
Dolayısıyla giden bütün mektuplar o krallara, Bizans'a da gitmiştir. İranlılara da gitmiştir. Afrika'ya da gitmiştir. Yani bütün kıtalara diyebiliriz. O zaman Kur'an-ı Kerim ne olmuş? Evrensel sayılıyor. Ve Resulullah her tarafa dağıtmış bunun evrenselliğini ve hükümleri orada bilinsin diye. Şimdi bu tarihselcilere belki biraz bir cevap olabilecek mahiyette anlattım. Sonraki ayet Nisa 166. وَلَاكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ اِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا Başkaları şahitlik etmeyebilir ama Allah Kur'an'ı kendi ilmiyle indirdiğine yine sana indirdiği Kur'an ile şahitlik eder. Buna melekler de şahitlik ederler ama Allah'ın şahitliği yeterlidir.
Bak, oradan, şimdi burada hocam, şimdi önemli bir husus var.
Evet,
söyle.
Evet.
Evet. Şimdi hatırlarsanız bundan 4 yıl önce Ebu Bekir Sifil ile Abdülaziz Hocam arasında bir münazara oldu. Orada Ebu Bekir Sifil demişti ki, bir şey kendi kendisinin delili olmaz. Bakın Zayet-i Kerime'de Allah buyuruyor ki, bu kitabı diyor, indirmiş olmama benim şahitliğim ve meleklerin şahitliği yeterli. Ayrıca Ali İmran suresinin 18. ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah kendisinden başka ilah olmadığına kendisi şahittir. Şimdi ne diyeceğiz Allah'a? Senin şahitliğin geçerli değil mi diyelim. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu Kur'an bana Allah'tan geldi. Başka hiçbir delil yok. O zaman aynı itirazı Resulullah'a da yapmamız gerekir. Senin kendi kendine yapmış olduğun şahitliğin hiçbir geçerliliği yoktur dememiz gerekir. Buradan şu sonuca ulaşıyoruz. İnsanların kendi mantıkları, kendi felsefeleri, kendi akıl yürütmeleriyle ortaya koymuş olduğu ilkelerle Kur'an-ı Kerim'i anlamaya ve yorumlamaya çalışmıyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i anlama prensiplerini kendisi belirtmiş. Bu çerçevede hareket ediyor. Mesela işte Allah şunu yapmaz, Allah şöyle demez, Kur'an'da şu yoktur, Kur'an'da kesinlikle bu böyledir diye bir ön yargı ortaya koyuyoruz. Ondan sonra bütün din algımızı da buna inşa ediyoruz. Dolayısıyla Kur'an'ı eleştirdiğiniz zaman da efendim tarihseldir, o zaman öyleydi. Yani bunlar Kur'an-ı Kerim'den, yani biraz kaba bir tabir olacak ama kurtulma gayretlerinden başka bir şey değil yani. Başka hiçbir şey olamaz. Hocam benim ekleyeceğim bu kadardı.
Şimdi Fehmi Hoca sen o dediklerine Rasim Hocam bir güzel sözü bana geliyor aklıma. Şimdi felsefeci olduğu için felsefe...
Rasim Hoca dediği bizim Rusça bölümü başkanı.
Evet.
Moskova'da üniversitede hocalık yapmış. Şimdi bizim burada şey yapıyor yıllardır. Evet.
O şöyle der. Der ki filozoflar yani materyalist filozoflar önce Allah'ı inkar ederler. Sonra o inkar ettikleri üzerinden de inkar delillerini üretirler. Yani bir inkar yaratırlar kendi kafasında bir algı. Sonra ona da çerçeve yaparlar. Kendileri uydururlar. İşte bu tür şeyler herhalde.
Sonra çözmeye çalışmak.
İstersen ben şimdi Rasim Hoca'yı dedin. Rasim Hoca'yı biraz sizin bilmediğiniz taraflarını bir anlatayım. Şimdi bu Sovyetler dağıldıktan sonra Rasim Hoca İstanbul Üniversitesi'ne yabancı bir hoca olarak gelmiş. Edebiyat Fakültesi'nde felsefe bölümünde ders veriyor. Kendisi esasen Azeri olduğu için yani Türkçe de konuşabiliyor. Ama çocukluğundan Moskova'ya gitmiş. Mesela ben defalarca şahit oldum. Ruslar onun diline hayran kalıyor. O kadar güzel dile hakim ki. Şimdi burada üniversitede işi bitmiş. Yani sözleşme süresi dolmuş. Gel dediler ki ya bu hoca işte iyi şey yapıyor. Sizin vakfınıza ihtiyaç olmuyor. Bir gelsin dedik. Geldi buraya. Annesi tabipmiş. Dindar bir hanımmış. O işte İslam'ı falan anlatıyor. O da Moskova'da yetişmiş tabii kendisi. İlkokulu orada okumuş yani. Şunu anlatıyor, diyor ki ya annemden hep Kur'an duyuyorum. Merak ettim. Kur'an nasıl bir kitaptır diye. Gittim diyor şeye. Kütüphaneye. He? Sen anlattın mı ya? Anlatmış. Diyor gittim kütüphaneye. Ya bir Kur'an görmek istiyorum dedim. Dediler ki politbürodan izin alacaksın. Evet. Allah Allah. Bak Kur'an'ı görecek. Demiş ki ya sadece arkasından içini açmayayım. Yok demişler. Arkasından da göremezsin. Yok demiş. Şimdi buraya geldi. Ömründe ilk defa Kur'an-ı Kerim'i burada gördü. Şimdi bir şey okuyor geliyor. Hocam Allah bunları nereden biliyor? Şimdi hani kendisine öğreten bir Allah anlayışı var ya. Hocam bunlar ne? Böyle şok oluyor geliyor. Şok. Şok. Şokları yaşıyor. Ya bunlar nasıl bir şey? Böyle bir. İki de bir ayet okuyor geliyor. Mesela o ruhla ilgili bir ayet okudu. Ya dedi benim dedi ruhla ilgili okumadığım bir tek kitap kalmamıştır. Ya ben ruhu bu kadar güzel anlatan bir şeye bir tek cümlelik ama her şeyi anlatıyor ya. Bu ne biçim bir şey diyor. Şimdi dolayısıyla gerçekten bu işin içerisine girdiğiniz zaman görürsünüz. Yine burada birkaç kere anlatmıştım. Yeni Sovyetler dağılmış. Türkiye'de böyle kalbürüstü kişilerin siyasi ve ticari olarak bir gezileri vardı. Bir özel bir uçakla. Beni de çağırdılar, gittik. Şimdi o zaman bizi tabii hep böyle üste tutarlardı. Şimdi herkes geriye itiyor, ona bakmıyordu. Gitti şimdi. Kazakistan'dayız. Akşam otele geldim. Ertesi gün de gece saat 3'te şeye gideceğiz. Türkmenistan'a gideceğiz. Orada otele geldim. İzmirli 3-4 tane iş adamı koşa koşa geldiler. Kapıda beni karşıladılar. 11'e yakın gece. Hocam bir gel dediler. Ne var hayırdır? Ya burada bir delikanlı var. Sabahtan beri konuşuyoruz ama hiçbir şey anlatamıyoruz ona ya. Gittim, selamun aleyküm selam, hayırdır dedim. Sen kimsin dedim. Dedi ki ben dedi Türk asıllı Almanım dedi. O ne demek dedim. Dedi işte biz annem babam Türkiye'den gelmiş, ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Ha iyi tamam. Nedir problem? Dedi ki, ya dedi anaokuluna gittik, sen Müslümansın dediler, peki Müslümanız. Bir müddet sonra baktım ki arkadaşlar namaz, oruç, hac, bir takım şeylerden bahsediyorlar. Bizim evde öyle bir şey yok. Ben Müslüman değilim dedim. Şimdi bizim evde ne namaz, ne oruç, ne, hiç öyle bir şeyden bahseden yok, hiç duymadım diyor. Ben Müslüman değilim deyince diyor bizimkilere bir hamaset, ne demek sen Türksün, Müslümansın. Sonra diyor, bir defa Yahudi arkadaşlar vardı, gel seni bir Yahudi yapalım dediler. Hristiyan arkadaşlar geldiler, gel seni Hristiyan yapalım. Yahu, benim de kafam karıştı diyor. Ben dedim ki tamam, biraz büyüyeyim. İlk haçlığımda bu dinlerin merkezlerini dolaşacağım, hangi din daha doğruysa ona inanacağım. Daha 20 yaşından aşağı bir yani yaşı. Harçlığını çalışmış, harçlık biriktirmiş, gitmiş Vatikan'a. Ondan sonra gitmiş şeye, Kudüs'e. Sonra Hindistan'a gitmiş, bütün oradaki birçok din mensubuyla görüşmüş. Tibet'e gitmiş. Tibet'ten Kazakistan'a gelmiş, bir tek Mekke kaldı dedi, oraya gideceğim, kararımı vereceğim. Allah'a inanıyor musun diyor. Tabii, o elde bir dedi. Allah'a inanmamak diye bir şey yok ki. Bak mesela dedi Hindistan'a gittim. O kadar çok tanrıları var ama herkes Allah en tepede o tanrıları araya koyuyorlar. O kadar, başka bir şey yok. İşte Tibet'e gittim. Oradanlar da aynı. Ben Allah'a inanmayan hiç kimseyi görmedim şimdiye kadar dedi. O zaten elde bir. Dedim ki biliyor musun Muhammed Allah'ın elçisidir. Ya bırak Allah'ını seversin. Çok duydum ben bu hikayeleri dedi. Ben nereden bileceğim? O sizin iddianız. Ulan aferin de, ben senden zaten bu cevabı bekliyordum dedim. Bu cevabı veresin diye şey yapmıştım dedim. Biliyor musun dedim. Onun elçiliğinin belgesi var bizde. Gerçekten mi dedi ya? Allah Allah. Hiç onu duymamıştım dedi. Şimdi o da arkadaşım. Ben onu da... Ondan sonra, bu anlatayım ondan sonra oku. Onun için o da arkadaşım Profesör Mehmet Yazıcı. Ona dedim ki, çık odadan Kur'an-ı Kerim'i getir. Bir Diyanet'in eski meallerinden var böyle küçük. Getirdi. Dedim al bunu. Şimdi burada mealden okuyacak tabii. Herkes kendi diliyle ya. Bak dedim. Şimdi otelin lobisindeyiz. Bir hakiki çiçekler var. Bir de naylondan yapılmış çiçekler var. Bak şimdi şurada naylondan yapılmış çiçekler var. Çok güzel bir şey yapıyor. Bunu insanlar yapıyor. Tabii ki insan yapar. İnsanlar yapar mı diye sorulur mu diye. Tabii ki insan yapması. Ha iyi tamam. Peki burada hakiki çiçekler var. Bak bunların yere düşmüş kuru yaprakları var. Üstüne çiğner geçersin. O bir yaprağı bir insan yapabilir. Hayır. Peki o yaprağı yapan bir fabrika var mıdır yeryüzünde? Yok. Onu kim yapabilir? Sadece Allah yapar. Başka kimse yapamaz dedi. Hah. Şimdi bak dedim al bunu. Aynen o yapraklar birbirine benziyor ama Allah'ın yaptığıyla insanın yaptığını ayırmak çok kolay. Şimdi al bu sözlerden okuyacaksın. Fatiha suresini verdim. Al oku bakayım dedim. Eğer bu sözleri bir insan söyler diyebiliyorsan asla inanma dedim. Ama insan söyleyemez diyorsan o zaman inanacaksın. Şimdi Fatiha suresine bir başladı. Aa, ben hiç böyle bir şey duymadım şimdiye kadar dedi. Hele yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz dediği yerde epey bir kaldı. Ya, ne enteresan dedi bu. Şuraya aa, bu ne biçim bir şey dedi falan. Yarım saate bitiremedi bak şeyi, Fatiha'yı. Ondan sonra tamam dedim, ver bana. Aldım elinden Kur'an-ı Kerim'i. Odaya çıktım. Tabii şimdi Erzurum'da olduğumuz için çay içmeden yatamıyoruz. Bir semaver çay yaptırdım. Ondan sonra çay içerken kapıyı çaldım. Baktım o geliyor. Ya kusura bakmayın dedi, biliyorum. Gece saat 3'te havalandı, erken kalkıp gideceksiniz. Vakit de çok geçti ama ben şimdiye kadar böyle bir şeyi hiç kimseden duymadım dedi. Biraz yanınıza oturabilir miyim? Tabii dedim, buyur. Bir takım sorular sordu. Sonra bir de çay ikram ettik tabii. Sonra dedi ki, ya rica etsem o kitabı bana verir misin? Böyle bir kitap görmedim şimdiye kadar dedi. Bakın, verdi kitabı. Ne oldu ondan sonrasını bilmem ama. Bak, işte böyle. Aynı şekilde bir hanım gelmişti şeyden. Washington Üniversitesi, yani Washington Üniversitesi'nden. Doktora yapmak için gelmişti. Şimdi dedim, ya yarın Allah bana soracak. Bak buraya kadar geldi, niye tebliğde bulunmadın? Ona verdim bir İngilizce Kur'an-ı Kerim. Dedim ki ya şuradan biraz oku. Bir tane de teyip koydum yanına. Benim dedim İngilizcem çok zayıf. Senin sesini şuraya alayım dedim. Şey yapayım. Şimdi ama anladı şimdi yapmak istediğimi. Çok zeki bir hanım. O da Fatiha suresinden bir başladı. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Aha babaannem beni çocukken kiliseye götürürdü. Papaz da aynı şeyi söylerdi dedi. O da yine İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn'e gelince orada durdu. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz. Gelince durdu orada. Çünkü onlar İsa'dan yardım istiyor, kiliseden yardım istiyor ya. Aa, çok enteresan dedi falan. Sonuna kadar okudu. Ondan sonra bayağı ilgilenmeye başladı, bayağı. Sonra ben şeyde profesörlüğe başvurduğum zaman ki 13 sene geciktirmişlerdi profesörlüğü de sakalı kestiremedikleri için üniversitede. Şimdi dedim ki acaba benimle ilgili yurt dışında yapılmış yayın var mı? Bir araştırdım ki oho o kadın profesör olmuş. O kadar çok yayın yapmış ki bizimle alakalı Amerika'da. Onları koydum dosyaya. Şimdi mesele bu kadar basit. Buyurun beyler. İşte Allah'ın kelamı. Bak Allah ne diyor? Bakara suresinin 22 ve 23. ayetlerinde. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Kulumuza indirdiğimiz şeyden şüpheniz varsa tamam. Şüphelenmeye hakkınız var. Fe'tu bi suretin min misli. Bunun surelerinden bir tanesinin benzerini getirin. Bir benzer sure getirin. Fed'u şühedâkum min dûlillah. Allah'ın dışında ne kadar uzmanınız varsa hepsini de çağırın. Tek başınıza siz yapın demiyoruz. Bu o delikanlıya da söyleyeyim. Bir tane yaprağı bütün fabrikalar birleşse yapabilir mi? Size de soruyorum. Yapar mı? Sineyip geçiyorsunuz. Bak diyor ki, bütün uzmanları da çağırın. İn kuntum sâdikîn. Haklıysanız yaparsınız. Eğer bu Allah'ın sözü değilse yaparsınız. فَاِلَّمْ تَفْعَلُوا yapamazsanız gibi فَلَنْ تَفْعَلُوا asla yapamayacaksınız. فَاتَّقُوا النَّارَ اللَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ tutuşturucu insanlar ve taşlar olan o ateşe karşı kendinizi koruyun. İşte olay bu. Ersin sen oku bakalım.
Evet. İlk başta Kur'an-ı Kerim'in evrensel olduğunu söyledik birkaç ayetle. Sonradan Resulullah'ın da bütün insanlara bir nebi olarak gönderildiğini söyledik. Şimdi de Resulullah'ı inkar edenler ve Resulullah'a bu kitap gönderilmemiş diyenlere karşı şu iki ayeti okuyayım. Manasından hemen belli olacak. Bismillah. Ra'd suresi 43. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ Ayetleri görmezlikten gelenler, yani kafirler, sen elçi olarak gönderilmiş değilsin derler. De ki, aramızda Allah'ın ve kitabın bilgisine sahip olanların şahit olması yeterlidir. Sonraki ayet, Fetih 28. هُوَ الَّذ۪ي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُذْهِرَهُ عَلَى الد۪ينِ كُلِّ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا Elçisini bu rehberle, yani Kur'an-ı Kerim'le, gerçek din ile gönderen O'dur, Allah'tır. onu bütün dinlerin üzerine çıkarmak için böyle yapmıştır. Şahit olarak da Allah yeterlidir. Evet. Mükemmel
ayetler. Yani şeyler, ben şimdi bakın buradan açıkça meydan okuyorum bakın. Şey değil. Çok açık ve net olarak meydan. Diyorlar ki Kur'an'ın ilimle ilgisi yok. Gelin beyler. Ne demek yok ya? Eğer ilimde derinleşmek istiyorsanız yaratılmış ayetleri indirilmiş ayetlerle birlikte okuyacaksınız. Ne demek yok? Bakın bir küçük bir hatıramı da anlatayım. Şimdi sorulara geçeceğiz. Geçen hafta da söylemiştim. Bu vakıfta 10 yıl her pazar günü sabah 8'de kahvaltı yapıp ekonomiyle ilgili toplantılar yaptık. Şimdi o toplantılara geliyorlar, bir problem getiriyorlar. Tek şartları Kur'an-ı Kerim'e göre çözülecek. Başka bir şey yok. İlgili ayetleri ortaya koyuyoruz. Onların bilgisiyle o ayetleri doğru anlayabiliyorduk. Çünkü adamlar konularının uzmanları. Şimdi İlker Parasız Hoca, Allah rahmet eylesin, vefat etti. O da şeyde Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi hocalarından, o da çoğu pazar gelirdi oradan. Yani Bursa'dan kalkar gelir. Hatta Kıbrıs'tan kalkıp gelenler vardı. Ankara'dan gelenler vardı. Şimdi İlker Hoca geldi, içeride oturup konuşuyoruz. Şeyi okuduk. Bu Âl-i İmrân suresinin مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّتٍ 3. cüzde 261. ayet. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Malların Allah yolunda harcayanların örneği كَمَثَلِ حَبَّتٍ bir buğday tanesi gibidir. اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ 7 sümbül çıkarmış. فِي كُلِّ سُمْبِلَةٍ مِيَةُ حَبَّ Her sümbülünde 100 habbe var. O zaman 700 tane olmuş oluyor. 1'e 700. Vallahi yudaifu limen yeşâ. Allah-u Teala tercih ettiğine bunun katlarını verir. Şimdi bunu biz bunu okurken hep sevap olarak işte Allah 1'e 700 sevap verir, daha fazla verir diye şey yapıyorduk. O böyle yaptı. Oh! Ben bu ayet şimdiye kadar niye duymadım hiç? Kalktı, ne yapıyor bu dedim ya, bu İlker Hoca ne yapıyor kendi kendime? Ben dedi bundan bir 15 sene evvel bu ayeti duysaydım şimdi kesin Nobel ödülü almıştım dedi. Ya ne diyor bu adam? Ne diyor ya? Şimdi tabi tahta her şey var o şeyde. Kalktı tahtada bir şeyler yaptı. Dedi bakın burada ekonomide buna çarpan etkisi derler. Bir hesap yaptı, 700 rakamını çıkardı. Nasıl yap bilemem yani. O benim uzmanlık alanım olmadığı iş. Şeyin mesela şimdi diyelim ki Fehmi'nin arkadaşımıza 100 lira borcu var. Ona ben 100 lira veriyorum. O ona veriyor. O ona. Herkesin birbirine 100 lira borcu varsa biraz sonra bininci kişi olarak Rüstem Bey'in de bana 100 lira borcu vardır. O para buraya gelir. Sonra bana da gelir. Tekrar benim cebime 100 lira girer. Ama 1000 kişinin işi görülmüş olur. 100.000 liralık iş gördü işte. Buna dedi çarpan etkisi denir dedi ve şey yaptı. Bu dedi ekonomide son derece önemlidir falan filan. Cık, Allah Allah. Ne biçim? Yani şimdi orada ekonomi meselesi çok çok çok mühim bir konu tabii. İşte 2008 krizinde Almanlar beni çağırdıkları zaman Tübingen Üniversitesi'ne gittim. Burada Allah'a şükür konuyu o kadar iyi kavramışız ki yıllarca. Ondan önce de bir 20 yıllık zaten yaptığımız toplantılar vardı. Almanlara şunu söyleyebildim orada. İlk cümlem şu oldu. 2008 krizinde. siz ekonomiden anlamazsınız dedim. Şimdi herkes şaşırır değil mi? Çünkü sizin sisteminiz sömürü üzerine kurulmuştur, ekonomiyi değil. Ya dedim, para krizi, parayı esas alarak ekonomi krizden bahsedilebilir mi? Hanginiz sabahleyin tabağına para doğrayıp yedi? Ya siz mal ve hizmet üreten bir ülkesiniz. Böyle bir ülkede ekonomik kriz olmaz. Anlattım uzun uzun. Tabi adamlar ilk defa duyuyorlar anlattıklarımızı. İnternette vardır. İsteyen izleyebilir. Sonda tabi hiçbir şey söyleyemediler. Hiç duymamışlar ki çünkü anlatılanları ilk defa duyuyorlar. Sonra o başkanları kalktı. Dedi ki ya biz biraz dersimize çalışalım da dedi sana cevap veririz. 1,5 ay sürdü sürmedi resmen bir teklifte bulundular. Yeni dünyanın ekonomik felsefi arka planını birlikte oluşturabilir miyiz diye. Benzer teklif başka ülkelerden de geldi. Ama geldim hiç herkes bizi yalnız bırakmış. Kimse arkamızda kimse kalmamış ki. Oraya gittiğin zaman buradaki işler kalır. Şimdi dolayısıyla Allah'a çok şükür mesela kutup bölgesinde yapmış olduğumuz çalışma burada birçokları dalga geçiyor. Bir müddet sonra bu ilmi çalışmalar tamamlansın. Bakın dünya ilim anlayışı ne hale gelecek. Daha birçok konular var. Onun için ilmi çalışmanın merkezinde Kur'an-ı Kerim olmak zorunda. E tabii şimdi siz pişmemiş patatesi yemeyi bir marifet sayan kişiyseniz, metodunuz yoksa elbette yapabileceğiniz bir şey yoktur.